وين انت يا حمدان امك تناديك وراك ما تسمع شكايا وندايا يا مسندي قلبي على الدنيا.
Her bir peygamberin gönderilmesi Allah'ın yeryüzüne bir kez daha müdahale etmesidir. Bir kez daha insanlara yön vermesidir. Bir kez daha onlara sırat-ı müstakimi göstermesidir. Bir kez daha onlara istikamet tayin etmesidir.
Zahirin ya abına ya tezkür hayati.
Yani Allah hiçbir zaman yeryüzünü peygambersiz bırakmadı. Hiçbir zaman insanları başıboş bırakmadı. Hiçbir zaman insanlara ne yaparsanız yapın istediğiniz gibi yaşayın serbestsiniz demedi. En küçük varlığa bile mikroplara varana kadar onlara bir hayat tarzı tayin etti. Nasıl olur da en şerefli varlık olan insana, Allah'ın halifesine bir hayat tarzı tayin etmemiş olabilir? Böyle bir şey mümkün değil.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Subhaneke la fahma lana illa ma fahhamtana innaka entel cevvadul kerim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Allahümme amin. Kıymetli kardeşlerim, Ahkaf suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle herkesin derecesinin yaptıklarına göre olacağını, amellerin çokluğuna veya azlığına göre derecelerin tayin edileceğini bildirmişti. Bu şekilde Allah Azze ve Celle insanları amele teşvik etmişti. Derecenizin yüksek olmasını istiyorsanız çok amel işleyiniz denilmiş oluyordu. Ne kadar amel o kadar derece. Derecenin bedava olmayacağı anlaşılıyor. Herkesin bir derecesi var. Ama o derece ameline göre. Babasına göre değil. Aşiretine göre değil, ırkına göre değil. Kimin soyundan geldiğinin önemi yok. Herkesin derecesi kendi amelinden kaynaklanacak. Allah Azze ve Celle ona da işaret etmiş oluyor. Velikullin derecat, ama bu dereceler, herkes için dereceler var ama bu dereceler neyden kaynaklanıyor? Atasından mı, makamından mı, malından, mülkünden mi? Hayır. Mimme amilu. Amellerinden kaynaklanacak. Amel işlemeyenlere dolayısıyla derece yok. Kimin soyundan gelirse gelsin, hangi şeyhin müridi olursa olsun, hangi ırka tabi olursa olsun, bu dünyada dünya gözüyle makamı ne olursa olsun, Allah Azze ve Celle ona bir derece bunlardan dolayı vermeyecek. Derecenin sebebi demek ki insanın yapmış olduğu amelleridir. Ve dereceler verilecek ki herkesin hakkı verilmiş olsun. Hiç kimsenin hakkı kalmasın. Müminlerin dereceleri, haklarının bir kısmı ahirette verilir. Kafirlere gelince onların bütün hakları bu dünyadayken verilir. Kıyamete bir şey kalmaması için. Çünkü onlar kıyamet gününde güzel muamele edilmeyecekler ve güzel muameleye de layık olmayacaklar. Bu dünyadayken yapmış oldukları bir takım güzel şeyler ne olacak? İşte onlara bu dünyadayken verilecek ki ahirette hiçbir hakları kalmasın, hiçbir haklı talepleri olamasın. Allah onlara kıyamet günü bakmayacak. Onlarla konuşmayacak. Yüzlerine bile bakmayacak. Belki onlardan bir kısmı diyecekler, ya Rabbi, evet kafirdik ama bu dünyadayken, dünya hayatındayken bir takım şeyler yapmıştık. Bazı fakirlere iyilik yapmıştık. Zor durumda olan bazı kimselere yardımcı olmuştuk. Buna benzer bir takım güzel amellerimiz de vardı. Onlar ne oldu ya Rabbi? Sen adalet sahibisin. Hani onlar nerede? Sanki onlar kıyamet günü böyle bir şey söyleyecekler de Allah Azze ve Celle onlara cevap vermektedir. Siz yaptıklarınızın hepsini dünya hayatındayken bitirdiniz. Ne kadar hayırlı ameliniz vardıysa hepsini fazlasıyla Allah size karşılığını verdi. Ahirette hiçbir şeyiniz kalmadı. Daha evvel de ifade etmiştim. Hazreti Ömer'e güzel yemek getirdiler bir gün. Bir yerde misafirdi. Ve dedi ki, bize bu var ama bizden evvel ölen bazı kardeşlerimiz vardı. Onlar buğday ekmeği bile bulamıyorlardı. Arpa ekmeği yiyorlardı. Karınları da doymuyordu. Her zaman açtılar. Ya onlara ne var? Bize böyle şimdi imkanlarımız genişledi. Bana böyle güzel yemek hazırladınız ama öncekiler ne olacak deyince Halid bin Velid, onlara da cennet var ey emirel müminin demişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer eyvah dedi. Demek bize bu dünyada bu var, onlara ise cennet var öyle mi? O zaman biz kazançlı değiliz dedi. Eğer bu dünyada bu şekilde güzel yaşayacak, ondan sonra da ahirette ahiret nimetlerinden mahrum olacaksak, o zaman eyvah. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bir seferinde ashabının yüzüne bakmış. Onların kiminin yüzü sapsarı, renkleri kaybolmuş, fakirlikten, açlıktan, mücadeleden. Hakiki ruhbanlar, gerçek ruhbanlar işte böylelerdirler. Dağlarda, mağaralarda güya kendini ibadete verenler değil. Suni ortamlarda Allah'a kulluk yapanlar değil. Allah'a yaklaşabilmek için suni ortamlara gidenler, suni eğitimlere girenlerinki değil. Hakiki ruhbanlar hayatın içerisinde çile çekenlerdir. Hakiki ruhbanlar öyle bir hayat yaşarlar ki normal hayatın içindedirler. Fakat kendilerini düşünecek zamanları yoktur. güzel yemekler yiyecek vakitleri yoktur. Yahut onlar o kadar mücadeleyle meşguldurlar ki öyle yiyecekler bulamazlar. Çoğu zaman uykusuz kalırlar. Çoğu zaman yorgundurlar, halsizdirler. Hakiki ruhbanlar işte onlardırlar. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ruhbanlığın İslam'da kaldırıldığını ifade eder. Bizim ruhbanlığımız cihattır buyurur. İslam'da ruhbanlık yok buyuruyor. Bir kenara çekilmek, suni eğitimlere kalkışmak. Onlar suni insanlar meydana getirir. Belki dağda kendini takva zanneder ama şehre indiği zaman gene aynı tas aynı hamam, hiçbir şey değişmez hayatında. Dağda kendini çok takva görür. Çünkü dağ ortamında, mağaralarda insan yoktur, imtihana girmemektedir. Çevresinde insan yoktur, haram yoktur, haram yok ki baksın, haram yok ki mücadele etsin. Ama şehir öyle mi? Şehir ortamında her türlü haram var ve gerçek mücadele alanıdır. Oralarda kendini takva zannedenler, şehre geldikleri zaman bütün takvalarını kaybederler. Çünkü gerçek bir eğitimle eğitilmemişlerdir. Onların eğitimi suni bir eğitimdir. Gerçek hayatın içerisinde hiçbir tesiri olmayacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruhbanlığın olmadığını söylerken cihadın olduğunu söylemişti. Yani ruhbanlığa bedel cihat konulmuş İslam'a. Yani suni eğitime bedel gerçekçi bir eğitim konulmuş. Suni eğitim reddedilmiş, gerçekçi eğitim kabul edilmiş demek oluyor. Cihad edeceksiniz buyuruyor. Cihad ederken ruhbanlar gibi aç kalacaksınız ama gerçek hayatın içerisinde. Cihad ederken ruhbanlar gibi uykusuz kalacaksınız ama gerçek hayatın içerisinde. Onlar kendilerini zorlayacaklar, suni bir şekilde uykusuz kalacaklar. Kendilerini zorlayacaklar, suni bir şekilde aç kalacaklar. Kendilerini zorlayacaklar, suni bir şekilde yıkanmayacaklar. Kendilerini zorlayacaklar, suni bir şekilde insanlardan uzak kalacaklar. Yalnız kalacaklar, konuşamayacaklar. Fakat Allah Azze ve Celle böylesini istemiyor. Cihad edin, hayatın içerisinde, mücadele içerisinde iken aç kalın. Mücadele içerisindeyken uykusuz kalın. Bu şekilde uykusuz kalmanız, aç kalmanız, gösterdiğiniz mücadelenin sevabını kazanmış olursunuz. Bir kenara çekilmek, keyfi olarak uykusuz kalmak ne ifade eder? Kime ne faydası var bunun? Uykusuz kalıyor da ne oluyor? Neye yarıyor ki? Ama hayatın içerisinde, gerçek mücadelenin içerisinde mücadele ederken uykusuz kalmak zorunda kalırlar. Mücahitler, ruhbanlar gibi, rahipler gibi değil de, onlar gerçek hayatın içerisinde böylesi çileler çekerler. İşte o zaman gerçekçi bir eğitimle eğitilmiş olurlar. Onlar şehre de gitseler, köyde de kalsalar, dağda da kalsalar hep her yerde aynı adam olmaya devam edebilirler. Çünkü onlar gerçek eğitimle eğitilmişlerdir. Suni eğitimle eğitilenler ortam değiştiği zaman onlar da değişiverirler. Fakat gerçek eğitimle eğitilenler ortamın değişmesiyle değişmezler. Ortam onları değiştirmez. Onlar ortamları değiştirirler. Hakiki ruhbanlar yani mücahitler bulundukları yerlerde hayatı değiştirirler. Hakiki ruhbanlar yani mücahitler onlar insanları değiştirirler. Yalnız kendilerini değil, onlar nefisleri değiştirirler. Onlara bakanlar değişecek bir güç kuvvet bulur kendilerinde. Onların hali etraflarına böyle bir duygu verir. Onlara bakanlar gerçekten görmeyi başarabilenler onlara baktıkça kendilerinde de bir takım hallerin değiştiğini görürler. Böyleleriyle birlikte olmak insanı değiştirir. nefisleri değiştirir. Böyle insanlar çağları değiştirir. Böyle insanlar toplumları etkiler. Böyle insanlar makamları değiştirir. Makam perestleri değiştirir. Çünkü bunlar gerçek hayatın içinde nefislerini değiştirmiş olan, hakikaten değişmiş olan kimselerdirler. Hakikaten değişmeden, suni yollarla değişenler hiçbir şey değiştiremezler. Gerçekten değişmek lazım. Hayatın içerisinde olmayan değişim, değişim değildir. Gerçekçi eğitimlerle eğitilebilir insan. O zaman ancak Allah'ın boyasıyla boyanabilir insan. Hazreti Peygamber ashabını o şekilde eğitti. Onları hayatın içerisinde eğitiyordu. Bir kenara çekilip Allah Allah deyin demiyordu onlara. Onları hayatın içinde mücadeleye davet ediyordu. Mücadele esnasında da Rablerini zikrediyorlardı. Cihad için bir yere giderlerken Allah'ı zikrede zikrede gidiyorlardı. Kur'an okuya okuya gidiyorlardı. Onların zikri de hayatın içindeydi. Hayat nasıl ki karışıktır, aynı şekilde insanın ibadeti de öyle olacak. Yerine göre fırsatını değerlendirecek, belli zamanları beklemeyecek. Sadece haftanın belli günlerini bekleyenler, zikir çekmek için belli saatleri bekleyenler, topluluğun toplanmasını bekleyenler, bunlar başka zamanlarda onu kaybederler. Onu gerçekleştiremezler. Çünkü onlar suni bir şekilde yapmaya alışmışlardır. Hep o ortamın olmasını beklerler. O ortamı bulamadıkları zaman da o ibadetlerini terk etmeye başlarlar. Allah Resulü'nün ashabı hayatın içerisinde eğitildi. Onunla birlikte mücadele içerisinde yetiştiler, piştiler, olgunlaştılar. Yunus'un ifadesiyle hamdılar, piştiler, yandılar. Ve onların yüzlerinde bir gün Allah Resulü böyle bir halsizlik gördüğünde, gerçek ruhbanlar bunlar. Yani mücahit bunlar. Bunlar yüzleri sapsarı kesilmiş. Hususen kendilerini aç bıraktıklarından değil. Hususen uykusuz kaldıklarından değil. Hayat onları bu şekle getirmiş ve onların yüzlerine baktığı zaman Peygamberimiz bir gün demişti ki, müjdeler olsun size, bir zaman gelecek, bu durumunuz değişecek, önünüze tabaklarla etler gelecek, haşlanmış etler, önünüze değişik değişik yemekler gelecek. Böyle söyleyince ashabtan bazıları demişlerdi ki, ya Resulallah, o gün ne kadar mutlu olacağız, öyle değil mi? Öyle yemekler yediğimiz zamanlar, güzel yemekler, tencere tencere yemekler yediğimizde ne kadar mutlu olacağız, öyle değil mi? Hayır demişti Resulullah. Allah'ın Resulü olduğu için neyin insanlara hayırlı olduğunu biliyordu. Hayır dedi, bugününüz o günden daha güzeldir. Bugün o günden daha mutlusunuz. Çünkü bugün mücadele ediyorsunuz. Çünkü bugün çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz, uykusuz kalıyorsunuz, aç kalıyorsunuz, davanız uğrunda çileler çekiyorsunuz. Bugününüz o günlerden daha üstündür. Onlara böyle bir bakış kazandırdı Allah Resulü. Nasıl bakılmalı? Dünya nimetlerini ele geçirdiğimiz zaman mı daha çok mutlu olmalıyız? Yoksa Allah yolunda mücadele ettiğimiz zaman mı, aç kaldığımız zaman mı daha çok mutlu olmalıyız? Mutsuzluğun içerisinde mutlu olmanın yolunu gösteriyor Allah Resulü. Başkalarının bir takım başka mutluluk oyunları olabilir. Batılılar, batılı filozoflar kendilerince bir takım mutluluk oyunları geliştirmiş olabilirler. Ama Allah Resulü'nün insana mutluluğu kazandırırken takip ettiği metot bu. Siz diyordu, Rabbiniz uğrunda mücadele ettikçe şeref kazanıyorsunuz. Dolayısıyla bunu düşünerekten mutlu olmalısınız. Rabbiniz uğrunda mücadele ettikçe, aç kaldıkça, uykusuz kaldıkça, yoruldukça, yaralar aldıkça, iftiralara uğradıkça, çileler çektikçe, bundan dolayı mutlu olmalısınız diyordu. Rahat günlerde değil. Bir başka rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, bir gün onlarda böyle bir hal görüyor. Onlara diyor ki, bir zaman gelecek, her birinizin önüne sabah bir yemek, akşam bir yemek gelecek. Tabak tabak yemekler gelecek önünüze. Bir zaman gelecek, elbiseleriniz her gün sabah bir elbise, akşam bir elbise. Bir zaman gelecek, evleriniz öyle lüks olacak ki Kabe'nin örtüldüğü gibi evleriniz örtülecek. Acaba şimdiki evleri mi kastediyor? Öyle evler var ki şimdi dışları ne kadar da güzel örtülüyor. Öyle zamanlarınız olacak buyurdu. Bir zaman gelecek, böyle günlere ulaşacaksınız. O gününüz mü hayırlı, bugününüz mü hayırlı? Önünüze çifter çifter elbiseler konulacak. Çok kaliteli elbiseler giyeceksiniz. Çok kaliteli yemekler yiyeceksiniz. Ve evleriniz o kadar güzel olacak ki Kabe nasıl ki örtülüyorsa, sizin evleriniz de adeta o şekilde, ama bez ile, bir kumaş ile, ama şimdiki yöntemlerle, binalardaki o dış kaplamalarla, her ne ise sonuçta bu şekilde evleriniz örtülecek, o günler gelecek. O gün mü mutlusunuz yoksa bugün mü? Belki de biraz evvelki anlattığım diğer rivayetten öğrenmiş olsalar gerek ki o hatayı bir daha yapmamışlar. O günler ne kadar mutlu olacağız, öyle değil mi ya Resulallah dememişler. Öyle zenginleştiğimiz zaman geldiğinde ne kadar mutlu olacağız, öyle değil mi ya Resulallah demediler. Hayır dediler, ya Resulallah bugünümüz daha mutludur. Bugünümüz daha güzeldir ya Resulallah. Çünkü bugün çile çekiyoruz. O bakışı kazanmışlar. Evet dedi Allah Resulü, bugününüz. Evet bu sefer imtihanı kazandınız dercesine adeta. Evet dedi, bu defa doğru söylediniz dercesine. Bugününüz daha güzeldir dedi. Çünkü bugün Rabbiniz için mücadele veriyorsunuz. Sıkıntılar çekiyorsunuz. O güzel günler geldiğinde çokların ayağı kayacak çünkü. Güzel elbiseler giyenler, güzel yemekler yiyenler, güzel villalarda oturanlar, ekseriyetle onların ayakları kayacak ve bozulmaya başlayacaklar. Hazreti Ömer'in önüne ganimetler geldiği zaman ağlıyordu. Dediler ki, ya Emirel Müminin, sevineceğine ağlıyor musun? Memleketleri fethettik, ganimetler aldık, oralara İslam'ı ulaştırdık. Sevineceğine ağlıyor musun ya Resulallah? Ey Emirel Müminin, dedi ki Hazreti Ömer, bu nimetlerin sizi bozmasından korkarım. Bir gün bu nimetlere alışırsanız, dünya sevgisine alışırsanız, her gün güzel yemekler istemeye başlarsanız, güzel elbiseler istemeye başlarsanız, bu dünya sevgisiyle cihadı terk ederseniz, çünkü cihatta böyle güzel giyinemeyeceksiniz, böyle güzel yiyemeyeceksiniz, çile çekmek istemez hale gelirseniz, işte ondan korkuyorum. O zaman Allah verdiklerini geri alacak sizden. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَحْلُكَهُ. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Yani dünyaya dalmak suretiyle güzel elbiselere, güzel evlere, güzel yiyeceklere, makamlara, rahata, lükse alışmak suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın. Allah yolunda mücadeleyi terk etmek suretiyle, dünyaya dalmak suretiyle mallarınızı ve canlarınızı vermeniz gerekirken vermeyip korkak ve cimri olmak suretiyle Kendinizi tehlikeye atmayın. Yalnız ahiretinizi değil, dünyanızı da kaybedersiniz. Kaybetmedik mi? Şimdiki halimiz nedir? Dünyamızı da kaybetmedik mi? Biz böyle miydik? Şu anda her tarafta akan kan bizim kanımız. Her tarafta zulüm altında inleyenler bizleriz. Halbuki biz daha 2 asır evveline kadar dünya devletiydik. Dünyanın süper gücüydük. 1000 sene, 1200 sene dünyanın en güçlü devletiydik. Bakmayın şu son 2 asra, halimizin böyle olmasına. Bu son 2 asrın da özellikle son asrına bakmayın. Öncesine de bir bakın. Nereden nereye geldik? Bütün nimetleri bu dünyada tüketmek istedik. Kafirlere benzedik adeta. Onlara Kur'an ne buyuruyor burada? Onlara denilecek ki kıyamet gününde ateşe sunuldukları zaman bunlar, bu kafirler, dünyadayken ahireti mümkün görmeyenler, Allah'ın kudretinin sınırlı olduğunu zanneden ahmaklar, kainata bakmayanlar, kainattaki sonsuz kudreti, ilmi görmek istemeyenler, ateşe sunuldukları zaman Allah onları tekrar yarattığında, sonsuz kudretiyle tekrar yaratıp hesabı ortaya koyduğunda, onları cehenneme koyduğu zaman onlara denilecek ki siz belki neden şu amellerimiz yok, şu yaptığımız iyilikler nerede gibi düşünüyor olabilirsiniz. Bütün tayyibelerinizi, yaptığınız bütün güzel amellerinizi hepsini orada hallettiniz. Dünya hayatındayken hepsini yediniz, içtiniz, hepsini bitirdiniz. Sanki onlara benzedik. Atalarımız biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi. Biz de miras yiyenler gibi son 2 asrın Müslümanları. Miras yiyenler gibi, çalışmayanlar gibi. Hepsini yedik. Yalnız kendimizin yaptığı güzel şeyler değil. Atalarımızdan bize kalanları da yedik. Hepsini bitirdik. Biz de bittik. Onlara işte böyle denilecek. Siz dünya hayatındayken her şeyinizi yediniz, içtiniz, hiçbir şey bırakmadınız ahirete. Kafirlere söyleniyor bu ama Müslümanlar için de kısmen geçerli. Bu dünyada ne kadar lüks yaşarsa Müslümanlar, o kadar hem dünyada kaybediyorlar hem ahirette kaybediyorlar. Hadiste buyuruyor ki zenginler fakirlerden yarım gün sonra cennete girecekler. Yani 500 sene. Cennette bir gün 1000 sene. Orada da kaybettiriyor yani. Bu dünyada da kaybettiriyor. Lükse alışanlar zaman içerisinde dünyada ceza amelin cinsinden o lüks hayatın sonucunda normal hayatı da kaybeder hale geliyorlar. İyice kötü duruma geliyorlar. Bütün şanlarını, şereflerini, güçlerini, kudretlerini kaybetmeye başlıyorlar. Yani insan bu dünyada ne kadar elimde imkan varsa hepsinden istifade edeyim diyeceğine, biraz daha rahat edeyim, biraz daha güzel giyineyim, biraz daha güzel yiyeyim diyeceğine, Allah yolunda bunları kullanmalı. İşte o zaman Allah Azze ve Celle bu dünyada daha fazla güç kuvvet veriyor. Ahirette de derece veriyor. Hepsini bu dünyada yemeye kalkıştığı zaman dünyasını da kaybediyor. Ceza amelin cinsinden, dünya perest olanların elinden Allah dünyayı da alıyor. Yalnız cennetini değil, dünyalarını da alıyor. Onlara deniliyor ki siz dünyada her şeyi bitirdiniz. Bu kadar rahat yaşamak istemeseydiniz. Dünya imtihan yeri, rahat yeri değil. Anlamayan adam
bu dünyayı mücazat yeri zannediyor. Her şeyin karşılığı bu dünyada olacak zannediyor. Her yaptığının karşılığını almak istiyor. Halbuki burası imtihan meydanıdır. Mükafat yeri değildir. Bakış yanlış. Daha rahat yaşayayım, daha lüks yaşayayım, daha şöyle yaşayayım demek. Bu yanlış bir bakıştır. Bura imtihan yeridir. Bura rahat yeri değildir. Talebe imtihanda biraz daha rahat olayım, biraz daha rahat olayım dese sınıfta kalır. Burası bir mekteptir. Bu dünya bir mektep, biz de bu mektebin talebesiyiz. Rahatlık da neymiş? Rahattan meyledenler. Onlar kibirlendiler. Rahata eriştikçe, güçlendikçe, zenginleştikçe Allah Azze ve Celle'nin o verdiği nimetleri yanlış anladılar. Halbuki o onlara bir imtihan içindi. İmtihan için verilmekteydi. Ve o nimetler aslında onlara bir bela idi. Aslında onlara azabın gelmesine sebep olacaktı. Onlar yanlış anlıyorlardı ve Allah'ın kendilerini sevdiği için onlara bu nimetleri verdiğini zannediyorlardı. Çalışmalarımızın karşılığı olarak Allah bize bunları veriyor diyorlardı. Bu da Karunların mantığı, bakışı. Karun da öyle diyordu. Bunlar bana ilmimden dolayı verildi. Allah Azze ve Celle onu yerin dibine batırdı. Madem çok ilim sahibiymişsin, hadi kendini kurtar. Nimetlerin sebebini anlamayanlar bu şekilde o nimetlerin imtihan için verildiğini bir bela ile anlamak zorunda kalırlar. Bütün nimetleri kaybederler, ahiretlerini de beraberinde kaybederler. O nimetleri anlamazlar, yanlış bir anlayışla bakarlar ve kibirlenirler. Kibirlendikleri zaman Allah Azze ve Celle onların hasmı olur. Kibirlilerin hasmı el-mütekebbir olan Allah'tır. Onları Allah artık hasım olarak muamele eder ve onları rezil eder. Azab-el-hun, onları alçaltıcı azaba sokar. Çünkü onlar büyüklenmek istediler. Ceza amelin cinsinden büyüklenmek isteyenler küçültülürler. Cezayı oradan görürler. Büyüklenmek isteyenler Allah küçültür. Alçaltır. Çünkü o büyüklenmek istedi. Halbuki büyük olan El-Kebir de Allah'tır. Ekber de Allah'tır. El-Mütekebbir de Allah'tır. İnsanın böyle bir şey düşünmeye hakkı da yoktur. Haksız yere kibirlendiler buyuruyor Kur'an. Haksız yere kibirlenmek insanın hakkı olamaz. Çünkü insansın ve yaratılmışsın. Her şeyini sana veren Allah'tır. Haksız yere kibirlendiler. O yüzden de cezaları da azab-el-hun şeklinde geldi. Yani aşağılık hale getirildiler. İşte onlara bir misal. Bu alçaltılanlara bir misal veriliyor. Ad kavmi. Hud aleyhisselamın milleti. Veskur eha ad. Ad kavminin. Yani kavmi ad demek isteniyor. Takdir etmek zorundayız. Ad'ın kardeşini hatırla ya da hatırlat. Daha çok hatırla manasına gelir. Veskur, uskur. Ama yerine göre hatırlat manasına da gelir. Müteaddi olarak da anlaşılabilir. Ve onlara, yani kendi kavmine, ey Resulüm, kendi kavmine hatırlat. Çünkü Allah Resulüne zaten bu sureden evvel de Ad kavminden bahsedilmişti. O zaten unutmaz. O zaten unutmaz. Senukri'uke fela tensa illa ma şaa Allah. Sana biz okutacağız bu Kur'an'ı. Heyecanlanmana gerek yok. Unuturum diye korkmana gerek yok. Dilini depreştirip durma. Tekrar etme, ezberleyebilmek için Cebrail sana vahyederken unutmak korkusuyla dilini depreştirme. Yani o ayetleri tekrar edip durmana gerek yok. Sen okuruyun kefele tense. Sana biz okutacağız, başkası değil.
unutmayacaksın. İlla maşallah. Allah isterse bir kısmını unutturmayı, o başka. Normalde sen unutmayacaksın. Senin kudretinle olmayacak ama bu unutmamak, Allah isterse yine unutursun. Allah istemezse unutmayacaksın. Korkma, heyecanlanma, ezberlemeye çalışma. Senin ezberlemeye ihtiyacın yok ey Resulüm. Sen unutmayacaksın, korkma. Allah Resulüne bu sureden evvel başka surelerde Ad kavmi anlatılmıştı. Dolayısıyla unutmaz. O yüzden vezkur burada hatırla manasında anlamak mümkünse de hatırlat şeklinde. Yani onlara hatırlat. Sen zaten hatırında da sen onlara hatırlat ey Resulüm şeklinde anlamak daha doğru olabilir. Ad kavmini, kavmi adı, kavm kelimesi kullanılmıyor ama o kastediliyor. Ad'ın kardeşini hatırla. Ad kavminin yani. Ad kavminin kardeşini hatırlat. Ey Resulüm. Yani ya eyyüher Resul, sanki bunun başında böyle bir ifade var. Ona hitap ediliyor. Ey peygamber, onlara Ad kavminin kardeşini yani Hud aleyhisselamı hatırlat. Onlar biliyorlar yani demek ki. Onlar biliyorlar. Çünkü bu olay Yemen taraflarında olmuştu, bu Ad kavminin yaşadığı yer. Ve Mekkeliler sağa sola giderlerken zaten birçok şeyi öğrenmişlerdi. Kervanlarla sağa sola gidiyorlardı ve birçok milletin hikayelerini biliyorlardı. O yüzden onları hatırlatsan yeter, zaten biliyorlar. Nasıl ki Elem Tere suresinde, Elem Tere keyfe faala rabbuke bi ashabil fil, gördün mü o fil sahiplerine, o Ebrehe ve ordusuna Allah ne yaptı? Gördün mü? Halbuki görmemişti peygamberimiz. Daha doğmamıştı. 50 gün evvel, doğumundan 50 gün evvel olay gerçekleşmişti. Ama Allah Azze ve Celle Elem Tere diye hitap ediyor. Gördün mü? Görmedin mi ya da daha tam tercüme edersek, görmedin mi? Halbuki görmemişti zaten. Ama mesele o kadar meşhurdu ki, mesele herkes bilmekteydi. Efendimizin doğumuna yakın olmuştu. Herkes, yaşlılar bunu anlatıyorlardı zaten sonraki nesillere. O yüzden herkesin bildiği bir mesele olduğu için Elem Tere denildi. Görmedin mi? Halbuki görmemiş yani. Ama sanki görmüş gibisin. Çünkü herkes konuşuyor. Bütün yaşlılar, olayı görenler sana bunu anlatmadı mı? Sen bunu görmüş gibisin Elem Tere. Görmedin mi? Aynen onun gibi. Vezkur, hatırla. Sanki peygamberimiz o hadiseyi görmüş. Hatırla ey Resulüm. Halbuki görmemiş bu olay. On binlerce yıl evvel olmuş olan bir olay. Fakat olay meşhur. Araplar da bunu çok iyi biliyorlar. O yüzden onlara hatırlat ya da sen hatırla. Sen de biliyorsun, senin milletin de biliyor ey Resulüm. Onları hatırlatsan yeter. Çünkü bilinen bir meseledir. Ve eh kelimesi kullanılıyor. Ehe ad. Ad'ın kardeşi. Yani o milletin bir ferdiydi Hazreti Hud aleyhisselam. Yani nasıl ki peygamberimize Kur'an'da arkadaşınız ifadesi geçiyor. وَمَا سَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Arkadaşınız Muhammed mecnun değildir. Arkadaşınız ifadesi geçiyor. Yani sizin içinizde büyüdü bu Muhammed. Hiçbir gün yalan söylediğini gördünüz mü? Arkadaşınızdır sizin. Onlara bu hatırlatılıyor. Aynen onun gibi. Burada da Ad kavminin kardeşi deniliyor. Yani onların içindendi. Yani bütün peygamberler kavimlerinden gönderildiler. Onlar gibi düşünen, onlar gibi duyguları olan, onlar gibi aciz olan, onların bulunduğu toplumda yetişmiş, onların örf adetlerini bilen, böyle insanlardı peygamberler. Her peygamber kendi kavmine peygamber olarak gönderildi.
Peygamberimiz sadece bütün insanlığa gönderildi. Kıyamete kadar gönderildi. Önceki peygamberler kendi kavimlerine gönderiliyorlardı. Ve o yüzden onlara böyle sesleniliyor. Ad'ın kardeşini hatırla, yani Hud'u hatırla ey Resulüm. Sana bu şekilde muamele edenlere üzülüyorsun ya sen hani? Neden bu kadar üzülüyorsun? Senden evvel nice peygamberler geçti, Hud aleyhisselamı hatırla. Ona da nice zulümler yaptılar, onu hatırla. Teselli ol. Geçmişte de böyle olayların olduğunu, geçmiş peygamberlerin de inkar edildiğini, alay edildiğini, öldürüldüklerini hatırla. Şu şu şu hadiseleri hatırla. O zaman senin başına gelenler sana çok dokunmaz. Çünkü eğer bir şey birçok kimsenin başına gelirse o insana çok fazla dokunmaz. Senden evvel on binlerce peygamber geldi geçti. Onların başına gelenleri hatırla. Allah Azze ve Celle peygamberini teselli ediyor ve moral veriyor. Hem hatırla ki sonu ne oldu? Sonları ne oldu? Onu da hatırla. O peygambere, Hud peygambere karşı gelenlere Allah nasıl muamele etti? Onu da hatırla. O peygamberleri öldürmek isteyenlere Allah ne yaptı? Onu da hatırla. O zaman yoluna korkusuzca devam edebilirsin ey Resulüm. Nasıl ki Hud'u kurtardıysa seni de kurtaracak. Vallahu ya'simuka minen nas. Allah seni insanlardan koruyacak ey Resulüm. Hatırla geçmiş peygamberleri. Demek ki Allah Azze ve Celle geçmişten misaller veriyor. Bu Allah'ın sünneti. Peygamberimiz de geçmişten misaller verir. Kur'an'da olmayan misaller de verir. Kendinden evvel olmuş olan bir takım olayları anlatır. Demek ki bu Resulullah'ın da sünneti. O halde bu Allah ve Resulü'nün sünneti. O halde bu bizim de sünnetimiz olmalı. Allah anlatıyor, geçmişten misaller veriyor. Kötü misalleri de, iyi misalleri de veriyor. Peygamberimiz de aynı şekilde iyi ve kötü misaller veriyor. Çünkü insanların misallere ihtiyacı var. Çünkü insanlar misallerle hatırlarlar. Çünkü insanların anlaması misallerle kolay olur. O yüzden Kur'an-ı Kerim ekseriyetle misallerle doludur. Hatta İncil'lerde de aynı şekilde misaller çoktur. Hatta bir seferinde havariler Hazreti İsa'ya sordular. Dediler ki ey İsa sen hep misallerle açıklıyorsun. Bazen de aynı misalleri tekrar ediyorsun. Misallerle açıklıyorsun. Risalelerde de Bediüzzaman'a da aynı şekilde sorulur. O da aynı şekilde cevap verir. Bazen aynı misalleri veriyorsun derler. Mesele aynıdır der. Misali değiştirmek şart değildir. Mesele meseleyi ortaya koymaktır. Aynı misal olsa ne olur ki? Misallerle anlatılınca anlamayanlar da anlar. Teorik konuşmaları, felsefi üslupları ancak ehil olanlar anlarken ama misalleri avam da anlar. O yüzden Allah Azze ve Celle kitabını misallerle süslemiştir. Ve misaller aklımızda kalmaktadır. Hazreti Yusuf'un kıssasını hatırlamıyor musunuz? Nuh Aleyhisselam'ın tufanını hatırlamıyor musunuz? İnsan böyle bir varlık. Misalle bir gerçek anlatıldığı zaman ondan birçok sonuçlar çıkarabilmekte. O misalden birçok sonuçlar elde edebiliyor. Ve aynı zamanda aklında da kalabiliyor. O yüzden Allah'ın ve peygamberlerin bu sünnetini biz de yapmalıyız. Misallerle konuşmalıyız. Ve örnekler vermeliyiz. Güzel örnekler ve kötü örnekler. İnsanlar etkileyecek olanlar ve onların aklında kalacak olanlar bunlardır. Ey Resulüm onlara Ad'ın kardeşini hatırlat. Sen de hatırlamış ol, onlara da hatırlat ne olmuştu? Ne olmuştu? Onların kardeşiydi. Yani onların içinden bir fertti. Burada eh kelimesi, yani kardeş kelimesi kullanılıyor. Evet, müminle kafir kardeş değildir.
aslında innemel mu'minuna ihve buyuruluyor. Müminler ancak kardeş. Kafirle mümin kardeş olamaz. Ama burada Allah Azze ve Celle onların içinden bir fert manasında, o kavimden bir fert manasında kullanmak istiyor. Din kardeşliği manasında değil, hakiki kardeşlik manasında değil. Aynı toplumdan olma manasında. Yani onla şu mesaj verilmek isteniliyor. Bunlar aynı toplumun fertleriydiler. Bunlar o kardeşlerini, yani kendilerinden olan bu zatı, o peygamber, yani Hud aleyhisselam çok iyi tanıyorlardı. Onun dürüst olduğunu biliyorlardı. Hiçbir zaman yalan söylemediğini biliyorlardı. Bütün peygamberler kendi kavimlerinden gönderiliyorlar. Sebebi de bu. İşte herkes onu tanısın ve bilsin ki bu insan dürüst bir insandır. Eğer tanımadıkları biri olsaydı o zaman nasıl güvenebilirlerdi? Ve biz sana güvenemiyoruz demekte haklı olurlardı. Onun için Allah Azze ve Celle peygamberleri kendi kavimlerinden gönderiyor. Ve biz seni tanımıyoruz diyemiyorlar. Ve Kur'an sahip kelimesini kullanıyor. Arkadaşınız diyor. Arkadaşınızdı sizin bu. Siz bununla beraber çocukken oyun oynadınız. O günden beri tanıyorsunuz. Bir gün yalan söylediğini gördünüz mü? Bir gün daha çocukluğundan beri putlara taptığını gördünüz mü? Putperest bir toplum, zina eden, içki içen, adam öldüren, hırsızlık yapan bir toplum. Arkadaşlar hep böyle. Zina edenler, kumar oynayanlar, adam öldürenler hep arkadaşları, putperestler arkadaşları. Gördünüz mü çocukluğundan beri bir defa puta taptığını gördünüz mü? Hırsızlık yaptığını, zina ettiğini gördünüz mü? Anlamıyor musunuz yani? Bu sizden farklıydı. Başından beri de farklıydı. Hiçbir zaman sizin gibi değildi. Baştan beri Allah onu muhafaza etmişti. Çocukluğunda bile tertemizdi. Siz öyle temiz değildiniz. Kardeşinizi hatırlayın. Arkadaşınızı hatırlayın. O zaman da ona Muhammedül Emin demez miydiniz? Onun farklı olduğunu söylemez miydiniz? Her zaman onu takdir etmiyor muydunuz? Şimdi peygamberliğini ilan edince mi yalan söylüyor diyorsunuz? Allah Azze ve Celle kardeşiniz, arkadaşınız gibi ifadeleri kullanırken aslında onların yüzüne vurmuş oluyor. Siz çok iyi tanıyorsunuz aslında. Yalan söylüyorsun, peygamber değilsin diyorsunuz ama aslında çok iyi biliyorsunuz ki peygamberler hiçbir zaman yalan söylememişlerdir. Allah Azze ve Celle onların yalancılığını ortaya koyuyor. Çok iyi tanıdıklarım, kardeşleri gibi arkadaşları olan bu insanlara yalancı demek suretiyle aslında kendilerinin yalancı olduklarını ortaya koymuş oluyor. Eh kelimesini kullanarak. Allah Azze ve Celle bu kelimeyi kullanarak çok iyi tanıdıklarını ifade ediyor. Dolayısıyla yalancılıklarını ortaya koyuyor. Peygamberimize bile diyorlardı ki kezzabul eşir. Hayatlarında bir defa 40 yaşına kadar bir kez yalanını görmemişler. Ve mesela hangimize el emin denilmiş? Hangimize emin sıfatı verilmiş? Çevremiz tarafından hiç kimseye de verilmemiş. Bir tek ona verilmiş. Herkes ona Muhammedül Emin demek zorunda kalmış. Ve o insana kezzabul eşir dediler. Şımarık yalancı yani. Halbuki o güne kadar hiç yalan söylediğine şahit değiller. Ve kendileri Muhammedül Emin demişler. Hiçbir zaman o bana böyle deyin dememiş yani. Kendileri ona bu ismi vermişler. Allah Azze ve Celle onların yalancılıklarını onların yüzüne vuruyor. Yani onlar biz ne bilelim sen peygambersin. Ne bilelim yalan söylemiyorsun diyorlar ya. Aslında yalan söylüyorlar. Bu lafla yalan söylemiş oluyorlar. Çok iyi biliyorlar. Çünkü onlarla çok yakın arkadaştılar.
Onlar yakinen tanıyorlar. Bu onların yalancılıklarının ispatıdır. İz enzere kavmehu bil ehkaf. O kavmini, ehkaftaki kavmini, ehkaf bir yerin adı. Asıl manası hıkıf kelimesinin çoğuludur ehkaf. Ve hıkıf kum tepeleri demek. Yemen taraflarında oturmuş bu millet. Yemen taraflarında bir dağ gibi kumların olduğu, kum dağları da denilebilir, kum tepeleri, kum dağları bir rivayete göre dağ manasına da gelmektedir. Ama bu dağ kumdan olan dağlardır. Bunlar böyle bir yerde oturmuşlar Yemen toprakları içerisinde. Bir bölgede bu şekilde kum olan bir yerde oturmuşlar. Şimdilerde kum daha doğrusu. Ad kavmi çok eski bir kavimdir. Nuh'dan sonra Ad kavmi Kur'an'da zikrediliyor. Bilemiyoruz kaç sene ama on binlerce sene olduğu kesin. Bu kadar zaman içerisinde o bölgede mevsim değişiklikleriyle kuma dönüşmüş olsalar gerek. Çünkü bunlar çok güçlü bir millettiler. Çok güçlü bir milletin kumların üzerinde oturması düşünülemez. Buralar herhalde o zamanlar güzel bir vadiymiş, güzel toprakları varmış, sulakmış. Fakat sonradan Allah Azze ve Celle bunları azap ettikten sonra buralar da mevsim değişikliğiyle oralar tamamen çöle dönüşmüş. Ve o bölgenin insanları hatta Hud Aleyhisselam'ın kabri olduğuna inandıkları bir mezara giderler, ziyaret ederler, halen şu anda devam eder. Şu anda bile hala oralarda törenler yapmaktalar ve bir mezarın Hud Aleyhisselam'a ait olduğunu iddia etmekteler. Oralardaki bir takım harabelerin bu kavme ait olduğunu, Ad kavmine ait olduğunu ifade etmektedirler. O bölgenin insanları çok iyi bilmektedirler. Burada Ad kavmi yaşamıştır. Ve bu kalanlar, bu tarih eserler de onlardan kalmıştır. Bundan emindirler. Ve Allah Azze ve Celle yerini tam olarak söylemiyor ama Yemen taraflarının rivayetlerden Hadramut ya da Hadramevt diye de okunabilir. O taraflarda bir yerde olduğunu anlıyoruz. Bunlara bu Hud peygamber iz enzere kavmehu bil ehkaf, ehkafta o bölgede o şimdi kum tepeleri olan orada kavmini uyarmıştı. Kavmini uyardı ve vakat haletin nuzurun min beyni yedeyhi ve min halfi, muhakkak ki ondan evvel de ondan sonra da çok nezirler, uyarıcılar gelip geçmişti. Ara cümle olarak bu ifade geliyor. Allah Azze ve Celle Hud'u onlara peygamber olarak gönderdi. Kendi içlerinden birisini onlara peygamber olarak gönderdi. Onlara karşı şefkatli olan birisini, onların arkadaşlarını onlara peygamber olarak gönderdi. Onların adetlerini, örflerini bilen birisini gönderdi. Onların inançlarını bilen birisini gönderdi. Onları ıslah etmek için. Her bir peygamberin gönderilmesi Allah'ın yeryüzüne bir kez daha müdahale etmesidir. Bir kez daha insanlara yön vermesidir. Bir kez daha onlara sırat-ı müstakimi göstermesidir. Bir kez daha onlara istikamet tayin etmesidir. Ama insanlar her seferinde istikametten sapmışlardır. İstikameti tayin etmek zordur ve Allah bu işi kendi üzerine almıştır. İstikamet tayini zordur ve hatta insan için bu mümkün değildir. Allah istikameti gösterir, hedef gösterir, sırat-ı müstakimi bize öğretir. Ondan sonra bu yolda gidin der. Ama insanlar buna rağmen nefislerine uydukları için sırat-ı müstakim üzere devam etmezler. Dinlerini bozarlar, bazen peygamberlerini öldürürler. Ve Allah sonra bir başka peygamber göndererek yeryüzüne bir kez daha müdahale eder. Hazreti Adem'den beri bu böyle. Peygamberimize kadar böyle geldi.
sürekli olarak her kavme bir peygamber. Farz-ı misal Adana'ya bir peygamber, Mersin'e bir peygamber, Hatay'a başka bir peygamber. Her bölgeye bir peygamber gönderildi ve oranın insanları uyarıldılar. Hud'dan evvel diyor, Hud'dan evvel de sonra da çok peygamberler gelip geçti ara cümle olarak. Yani Hud onlara peygamber olarak gönderildi. Onları uyardı, kendi kavmini uyardı. Zaten ondan evvel de Hazreti Adem'e kadar, ondan sonra da peygamberimize kadar nice peygamberler geldi geçti. Yani Allah hiçbir zaman yeryüzünü peygambersiz bırakmadı. Hiçbir zaman insanları başıboş bırakmadı. Hiçbir zaman insanlara ne yaparsanız yapın, istediğiniz gibi yaşayın, serbestsiniz demedi. En küçük varlığa bile, mikroplara varana kadar onlara bir hayat tarzı tayin etti. Nasıl olur da en şerefli varlık olan insana, Allah'ın halifesine bir hayat tarzı tayin etmemiş olabilir? Böyle bir şey mümkün değil. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Başıboş bırakılmamışlar ve o yüzden işte burada deniliyor ki, Hud'dan evvel de Hud'dan sonra da nice peygamberler gelip geçtiler. Yani Allah hiçbir milleti başıboş bırakmadı, kimseye zulmetmedi. Onlara hakikatleri ulaştırmadığı halde onlara kıyamet günü hesap soracak değil. Çünkü akıl yetmez. Doğruları anlayabilmek için, sırat-ı müstakim anlayabilmek için, medeniyetin esaslarını anlayabilmek için, Allah'ın bizden ne istediğini anlayabilmek için, Allah'ın muradını anlayabilmek için akıl yetmez. Akıl yetseydi peygambere hacet yoktu. Akıl yetmiş olsaydı eğer insana, o zaman peygamber gönderilmeden de azap edilmesi caiz olurdu. Halbuki Kur'an hiçbir kavmi peygamber göndermeden azap etmedik buyurur. Demek ki akıl yetmiyor. Yol gösterilmesi gerekiyor. Bugün akıl güçlü zannediliyor. Bugün insanoğlu bilimde ilerlemiş, öyle zannediliyor. Halbuki bilim daha nereye varmış ki? Bilimin babalarından Newton ne diyor? Dünya beni nasıl görecek bilemem. Yani belki bana işte fiziğin babası diyecekler. Övecekler, göklere çıkaracaklar yani demek istiyor. Biraz tevazu göstererek. Yani dünya beni nasıl görecek bilemem. Ama ben kendimi nasıl görüyorum bana sorarsanız, denizin kenarında parlak bazı taşlar bulmuş, onlarla oyun oynayan bir çocuk gibi görüyorum kendimi. Daha denize giremedim bile. Yani ilim bir deniz. Ben kenarındayım. Bir şeyler buldum ama, bir takım fizik kanunları keşfettim ama bunlar sadece parlak taşlar gibi. Ben daha denize bile giremedim. İlmin deniz olduğunu gerçek bilim adamları görebiliyor. Ama bizim mukallit olan bazı bilim adamlarımıza gelince onlar her şeyi bildiklerini zannediyor. Halbuki o bilimin temellerini atanlar kendilerini bir hiç olarak görüyor. Bilimin, ilmin genişliğini görünce insan kendini hiç olarak görecektir tabii. Onlar akıl bize yeter dediler de işte bir medeniyet meydana getirdiler. Bilim bize yeter dediler. Halbuki bilimin insanı medeni yapmak gibi bir vazifesi yok ve olamaz. Matematik insanı insan yapmaz. Fizik insanı adam etmez. Bunlar insanın hayatını kolaylaştırır. Bunlarla bir şeyler icat edersiniz, hayatınızı kolaylaştırırsınız. Uçak yaparsınız, taksi yaparsınız, bilgisayar yaparsınız. Bunlar insanı insan yapmak için değil, insana hizmet için, insanın hayatını kolaylaştırmak için. Bilim ile adam olacaklarını ve medeni olacaklarını zannettiler ve bilime göre bir medeniyet kuracağız dediler. İşte o gün bugündür dünya belasını buldu. Vahye ihtiyacımız yok dediler. Allah'tan gelene ihtiyacımız yok dediler. Biz kendimiz yol buluruz dediler.
Bilim bize yol gösterir dediler ama o bilim hiçbir şey halletmedi. Bilim geliştikçe dünyada terör daha da çoğaldı. Haksızlık, zulüm, ahlaksızlık, namussuzluk, hırsızlık. Her türlüsü daha da çoğaldı. Her türlü sorun daha da çoğaldı. Üniversiteler çoğaldı. Anarşistler de çoğaldı. Üniversiteler çoğaldı, hapishaneler de çoğaldı. Üniversiteler de çoğaldı, hırsızlık da çoğaldı. Anasını babasını öldürenler de çoğaldı. İnsanlıktan çıkıştılar. Hani bilim insana yön verecekti? Hani insan adam edecekti? Yok böyle bir vazifesi. Yapamaz da zaten. Akıl akıl diyenler, akıl bize yeter diyenler, peygamberlere ihtiyacımız yok diyenler, gökten gelene ihtiyacımız yok diyenler. Aklın heykelini diktiler Paris'te. Bir kadın heykeli. Akılları bu kadarmış. Akılları bundan ibaretmiş. Aklımız, fikrimiz kadın dediler. Demiş oldular. Aklın heykeli olarak Paris'in ortasına aklın heykelini, heykeli olarak bir kadın heykeli diktiler. İşte akıl akıl diyenlerin geldiği nokta. Kurdukları medeniyet insanlığa zarar verdi. Şu medeniyet, medeniyet değil. Ne akrabalık bıraktı, ne komşuluk bıraktı, ne hayırseverlik bıraktı. Ne Allah'a karşı teşekkür, şükür bıraktı, ne insanlara karşı insanlık bıraktı. Allah'a karşı görevini yapmayan insanlara karşı görevini yapar mı? Allah Azze ve Celle diyor ki, o Hud'dan evvel de sonra da çok peygamberler geldi geçti. Yani demek istiyor ki hiçbir dönem peygambersiz bırakılmadı. Çünkü insan peygambersiz olarak yolunu bulamaz. Neden? Çünkü insan insanı tanıyamaz. Çünkü insan kainatı tanımamaktadır. Ne kainatı tanıyor, kainattaki kanunları biliyor. 3-5 tanesinin dışında bir şey bildiği yok. Kainattan milyarlarca kanun var. İnsan 3-5 tanesini keşfedebiliyor. Ne kainatı tam tanıyor ne de insan kendisini. İnsan tanısa tanısa maddeyi biraz tanıyabiliyor. Kendinden de maddi vücudunu biraz tanıyor. Gözü tamir ediyor, kulağı tamir ediyor. Kalbi tamir ediyor belki ama hep böyle maddi vücudu tamir edebiliyor. Ruhunu tamir edemiyor, psikolojisini tamir edemiyor. İnsan, insanı tanıyamıyor çünkü. İnsan, insanın ruhunu laboratuvara sokup da üzerinde deney yapamıyor çünkü. Bu insan denen varlığın ruhu var, nefsi var. Bunu insan tanıyamıyor, onu laboratuvara sokamıyor. Madde değil ki üzerinde çalışma yapsın. O yüzden Allah bu işi kendi üzerine alıyor ve peygamberler göndererek insana yol gösteriyor. İnna aleyna lel huda buyuruyor. Hidayet yolunu göstermek bizim vazifemiz. Sizin böyle bir vazifeniz yok. Haddinizi aşmayın deniyor. Bu bizim vazifemiz. Siz insan olarak insanlara yol gösteremezsiniz. Böyle bir yetkiniz de yok, böyle bir aklınız da yok, böyle bir ilminiz de yok. Ve onlar, o peygamberler ne yaptılar? Peygamberler onlara ne dedi, onlar ne yaptılar? İz enzere kavmehu bil ehkaf, ehkafta o bölgede kavmini uyarmıştı. Ne dedi onlara? Yani onlar uyardı ve kâle lehum. Takdir etmek lazım. Onlara dedi ki, evet, onlar neyle uyardı? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diyerek yani onları uyardı. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, kulluk etmeyin diyerek uyardı. Bütün peygamberlerin ilk olarak üzerinde durduğu mevzu budur. Allah Azze ve Celle bize Nuh'u anlatır, sonra Hud peygamberi anlatır, Salih'i anlatır, Şuayb'ı anlatır. Aralarında binlerce yıl var.
Fakat hepsinin söylemi aynıdır. Başka bir söylemle ortaya çıkan bir tane peygamber gösteremezsiniz. Bütün peygamberler toplumlarında şirk olduğu zaman gönderilmişler ve şirke karşı mücadele vermişler. Peygamberler Allah'ın varlığını anlatmak için gönderilmediler. Gönderdikleri toplumlar Allah'a kabul eden toplumlardı. Allah'ı kabul etmeyen, rububiyette onu reddeden, Rab olarak Allah'ı görmeyen, yaratıcı olarak, rızık verici olarak, her şeyin sahibi olarak Allah'ı görmeyen toplum yoktur. Hepsi Allah'ı kabul etmişler. 3-5 ateisti saymazsanız, toplum olarak Allah'ı inkar eden toplum olarak ateist bir toplum gelmemiştir. Eğer bugün biraz çoğalmışsa sayıları, bu Batı medeniyetinin sonucudur. Batı medeniyetinin dini olan Hristiyanlık insanları dinden uzaklaştırmıştır. Hem ruhbanlığıyla hem teslis inancıyla insanları dinden soğutmuştur ve dinsizliğe sebep olmuştur. Bugün yeryüzünde eğer bir dinsizlik furyası varsa, özellikle Avrupa'da, Amerika'da eğer dinsizlik varsa, Çin'de, Rusya'da eğer bir dinsizlik varsa, bunda Batı medeniyetinin, dininin, Hristiyanlığın payı büyüktür. Dinsizliğe sebep olmuştur. Çünkü bilimle çatışmıştır, akılla mantıkla çatışmıştır. Kiliseler bilim adamlarını idam etmek suretiyle, aforoz etmek suretiyle, İnsanları dinden imandan soğutmuştur. İnsanlara takva olabilmek için ruhban olmanız lazım demek suretiyle insanları dinden imandan soğutmuşlardır. Takva olman için evlenmemen lazım, yememen içmemen lazım, mağaralarda yaşaman lazım demek suretiyle insanları dinden soğutmuşlardır. Bugünkü dinsizliğin temelinde yanlış din yatmaktadır. Yanlış din insanları dinsiz yapmaktadır. Yoksa tarihte öyle çok da bir dinsizlik yok. Dehriyun zaman yaratır öldürür diyenler azdırlar. Ya da tabiat, şimdilerde tabiat diyorlar. Tabiat yaptı diyenler. Bunlar azdırlar. Her zaman azınlık olmuşlardır. Çünkü hiçbir zaman insanın aklı ve vicdanı bunu kabul etmemiştir. Bir bardak kendi kendine olmuyor. Bir çay kaşığı kendi kendine olmuyor. Bunu herkes anlayabiliyor. Kainatta bu kadar mükemmel varlıklar, bunların ne olduğu belirsiz bir tabiat tarafından yapıldığını söylemek, buna kimse inanmamaktadır. O yüzden peygamberler bu mevzu üzerinde çok durmazlar. Peygamberlerin hedefinde ateizm yoktur. Peygamberlerin hedefinde ilhat, dinsizlik yoktur. Peygamberlerin hedefinde şirk vardır. Toplumları Allah'a kabul eden toplumlardır. Ama Allah'a kabul etmelerine rağmen Allah'a itaat etmeyen, peygamberleri kabul etmeyen, özgür yaşamak isteyen toplumlar idi. Allah'ı Rab olarak kimi görmüyordu, kimi Rab olarak görüyor, ilah olarak görmüyordu. Onun otoritesini kabul etmek istemiyordu. Ve Allah Azze ve Celle peygamberlerini göndererek La ilahe illallah onları öğretiyordu. Yani ilah olarak da yalnız Allah'ı kabul edeceksiniz. Otorite sahibi olarak sadece Allah'ı kabul edeceksiniz. Ondan başka bir otorite tanımayacaksınız. Ondan başka kimseye itaat etmeyeceksiniz. Onun dediği kanunlara göre yaşayacaksınız. Hayatınıza Allah yön verecek. Peygamberlerin hepsi bunu söylediler. Davaları buydu. Hud aleyhisselam ta en eski peygamberlerden, Nuh'tan sonra Kur'an'da, Nuh'tan sonra ona temas edilir. Nuh'tan sonraki, Nuh aleyhisselam da en eski kavmin peygamberi. Ondan sonra gelen de Hud peygamber. Vallahi azze ve celle Hud aleyhisselamın da, Nuh'un da, ondan sonra gelen Salih'in de, sonra gelen Şuayb'ın da hepsinin aynı dava için gönderildiklerini bize anlatıyor. Hepsi geldiler ve dediler ki ya kavmi budullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim, sadece Allah'a kulluk edeceksiniz. Ondan başka ilahınız yok.
Ondan başka bir otorite yok. Sadece ona kulluk edecek. Hem ibadet maksatlı hareketlerinizi yalnız ona takdim edeceksiniz, hem de sadece onun kanunlarına göre yaşayacaksınız. İnsanların kanunlarına göre değil. Hepsinin dediği şey bu. Allah'a iman edin diyen peygamber yok. Zaten Allah'a iman ediyorlar. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu ifade eder. Kim demiş onları Allah inkar ediyor? Bu Kur'an'ı inkardır. Kur'an açıkça buyuruyor. İn se'eltehum. Onlara sorsan ey Resulüm. Farz-ı misal, yani sormana gerek yok da hani onlar anlasın diye. Farz-ı misal sorsaydın. Sor demiyor. Sorsaydın. Men halakas semavati vel ard. Gökleri ve yeri kim yarattı? Leyekulunne halakahunnel azizul alim. Muhakkak ve muhakkak aziz ve alim olan Allah yarattı derlerdi. Kur'an bunu söylüyor. Onların Allah'ı inkar etmediğini ve onların Allah'ı kabul ettiğini gökle hem de böyle tekitli bir ifadeyle muhakkak muhakkak Allah derler. Bunda sorun yok. İşte bize sürekli olarak peygamberlerin sanki Allah'ın varlığını ve birliğini söylemek için geldiğini anlattılar. Böyle bir şey yok. Bu bir saptırmadır. Peygamberler Allah'ın yaratıcı manasında, eğer sadece o manada kastediliyorsa zaten toplum bunu biliyordu. Allah'ın tek yaratıcı olduğunu. Hiçbir zaman tarihte iki tane yaratıcıya inanılmamıştır. Peygamberlerin de böyle bir davası olmamıştır. Peygamberler Allah'ın tek yaratıcı olduğunu söylememişlerdir. Bunu söylemeye gerek yoktu. Herkes bunu biliyordu. Peygamberler insanları sadece Allah'a itaate davet ediyorlardı. Şimdi kendilerine itaat etmemizi isteyenler, kendilerinin koyduğu esaslara, kanunlara, nizamlara, ideolojilere bağlı kalmamızı isteyenler bize böyle yanlış öğrettiler. Onlara itaat edelim diye, o nizamları kabul edelim diye. Peygamberlerin davasının Allah'ın varlığı, birliği davasıymış gibi böyle öğrettiler. Halbuki böyle bir dava yok. Dava Allah'ın yaratıcılığı değil. Dava Allah'ın uluhiyeti. Ondan başka bir ilahın olmaması. Ondan başkasının dediğinin olamayacağı. Tüm insanların Allah'ın kulu olduğu ve sadece ondan yardım isteyecekleri, başkalarına ibadet edemeyecekleri, birinden yardım istemek, gaybde olan birinden, mesela mezardan, bir şeyhten yardım istemek, gaybde olan, yanınızda olmayan birinden ve bir aracı olmadan, mesela telefon gibi bir şey olmadan, bu şekilde görmediğiniz, duymadığınız, telefonla konuşmadan, hiçbir vasıta olmaksızın, ama yaşayan birinden, ama ölmüş olan birinden yardım istemek, ona ibadet etmek olur. O zaman neden sen Fatiha'da ya kene abud diyorsun? Allah'a söz veriyoruz. Ya Rabbi yalnız sana ibadet, itaat edeceğiz. Peygamberimiz de buyuruyor ki dua ibadettir. İbadet Allah'a yapılır. O halde dua Allah'a yapılır. Neden mezardakilere, neden gaybde olanlara, neden onlardan isteniliyor? Allah duymuyor mu ki? Allah yardım edemez mi ki? Allah senin duanı kabul etmez mi zannediyorsun? Allah böyle bir şey demiyor. Ve izâ se'eleke ibâdi annî fe innî qarîb. Kullarım sana benden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Ucîbu da'vete dâ'i izâ da'an. Bana dua ettiği zaman duasına icabet ederim. İlla da şeyh olması gerekmiyor, hoca olması da gerekmiyor. Dua ettiği zaman dualarına icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Madem ki ben onların duasına icabet ediyorum, o halde onlar bana dua etsinler. Ve bana iman etsinler, adam olsunlar. Reşit olsunlar. Şirkten kurtulsunlar.
Şirk insanı reşit olmaktan uzaklaştırır. Şirk insanın hayatını rezil eder. İnsanın şerefini düşürür. Allah'la beraber başka varlıklardan istemek insanın şerefini düşürür. Allah'tan istemek insanın şerefini düşürmez. Allah'tır o, yaratıcımızdır o, her şeyimizi verendir o. Ondan istemek insanın şerefini düşürmez. Yerine göre insan anasından babasından bile ister. Bu ayıp değil. İnsanın şerefini düşürmez. Anandır babandır. Ama elin adamından istemek icabında şerefini düşürür insanın. Rabbindir, Allah'tan istemezsen kimden isteyeceksin? Allah'tan istemek insanın şerefini düşürmez. Ama başkalarından istemek şerefini düşürür. Allah'a itaat etmek, onun kanunlarına bağlı kalmak insanın şerefini düşürmez. Ama başkalarının koyduğu kanunlara bağlı kalmak, senin gibi kullara kulluk yapman insanın şerefini düşürür. Ey kibirliler! Bu kibirlilerin kibri nereye gitti? Bu gururluların gururu nereye gitti? Çok gururlular. Yeri geldiği zaman çok gururlu davranışlar sergileyen bu insanlar. En küçük bir lafı hazmedemeyen bu insanlar. Nasıl oluyor da kendileri gibi kullara itaat ediyor, kullara kulluk yapıyor, onların koyduğu esaslara göre hayatlarını tanzim ediyor. Bunların gururları nereye gitti? İzzetlerini kaybediyorlar. Kullara kulluk insanın izzetini kaybettirir. Onurunu kaybettirir. O yüzden peygamberler evvela bu mevzu üzerinde durdular. Hem ibadet maksatlı hareketler ve sözleri sadece Allah'a has kılacaksınız. La ta'budu illallah. Bu demek hem ibadet maksatlı hareketlerinizi ve sözlerinizi yalnız Allah'a has kılacaksınız. Başkalarına ortak etmeyeceksiniz. Hem başka bir takım varlıkların kainatın idaresinde söz sahibi olduğunu düşünmeyeceksiniz. Falan yıldızın falan bilmem neyin kainatın idaresinde söz sahibi olduğunu düşünmeyeceksiniz. Onlardan bir şey istemeyeceksiniz. Sadece Allah'tan isteyeceksiniz. Hem bu ibadet, böyle anlamak zorundayız. Budur ibadet. İbadet maksatlı hareketler ve sözleri sadece Allah'a tahsis etmek. Ondan başkasına böyle bir şey yapmamak. Hem de aynı zamanda kanunlar olarak da sadece Allah Azze ve Celle'nin koyduğu kanunlara, nizama bağlı kalmak. Başkalarının koyduğu kanunlara, nizamlara bağlı kaldığın zaman bu bağlı kalman, bu itaatin onlara ibadet sayılıyor. Ve şirke düşmüş oluyorsun. Peygamberimiz Adi bin Hatem'e böyle açıkladı ayeti. Tevbe suresindeki ayet, o Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp rahiplerini, Meryem oğlu İsa'yı, bilginlerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Rahiplerini, hahamlarını, yani bilginlerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlar da tek olan Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı. Efendimiz Adi bin Hatem'in itirazı olunca şöyle cevap vermişti. Adi bin Hatem dedi ki, biz onlara secde etmiyorduk ki, biz rahiplerimize, hahamlarımıza, Yahudiler hahamlarına, Hristiyanlar da rahiplerine ya da başlarındaki reislerine, biz o reislerimize ya da rahiplerimize ya da alimlerimize secde etmiyorduk ki, neden Kur'an böyle buyuruyor? Tek Allah'a ibadetle emrolunmalarına rağmen onlara ibadet ettiler diyor. Biz onlara secde mi ettik ki? Efendimiz dedi ki, o başınızdakiler ya da o alimleriniz, o rahipleriniz size Allah'ın helallerini haram ettiler. Haramlarını da helal ettiler. Hükümleri değiştirdiler. Siz de onlara itaat etmediniz mi? Onlar Allah'ın yasaklarını serbest bıraktılar. İçkiyi, kumarı, zinayı, faizi.
siz de bunlara itaat etmediniz mi? Evet dedi. Onlar Allah'ın helallerini yasak ettiler. Hatta farzını bile yasakladılar. Başörtüsünü şurada takabilirsin, burada takamazsın dediler. Siz de onlara itaat etmediniz mi? Gönülden itaat edenler. Evet itaat ettik dedi. Efendimiz buyurdu ki işte bu itaatınız onlara ibadetin ta kendisidir. Bu ibadettir. Secde etmeniz gerekmiyor. İbadet itaat demektir. Secde demek değil. İbadetin çeşitleri çoktur. Oruç da bir ibadettir. Var mı secde oruçta? Zekat da bir ibadettir. Var mı secde? İbadet çeşitlidir. Secde onlardan bir tanesidir sadece. İlla secde etmek gerekmez. Önemli olan Allah'a itaattir. Allah'a her itaatin ona ibadettir. Mesela çalışmak ibadet deniliyor. Neden? Ne zaman ibadet olur? Eğer Allah'ın kanunlarına göre çalışıyorsan, helal lokma kazanıyorsan, Allah'ın koyduğu kurallara bağlı kalarak çalışıyorsan, Allah'ın koyduğu kurala göre evleniyorsan, hanımınla beraber olman bile ibadet. Sevap yazılıyor. Bu da ibadet. Secde mi yani bu? Bu da ibadet. İbadet çeşit çeşit. Önemli olan Allah'a itaat maksatlı olması. Allah'a boyun eğmek maksatlı olması. İşte bütün peygamberlerin üzerinde durduğu husus buydu. En önce söyledikleri şey ne namazdı ne oruç. Ne de Allah'ın varlığı. Allah'ın tek ilah oluşu. Ondan başka ilahın olmayışı, sadece ona itaat edilmesi gerektiği, sadece ona kulluk edilmesi gerektiği. Hud aleyhisselam geldi ve dedi ki, onlar neyle uyardı? Ellâ te'ambudu illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyesiniz. İnni ehâfu aleykum azâbe yevmin azîm. Ben sizin için azâbu yevmi azîmden korkuyorum. Büyük günde büyük azap gelecek size, ondan korkuyorum. Öyle bir gün ki o büyük günün azabından korkuyorum. Büyük gün var önünüzde. Peygamberler kendileriyle tehdit etmiyorlar. Allah ile tehdit ediyorlar. Peygamberler kafirleri kendileriyle karşı karşıya getirmiyorlar. Allah ile karşı karşıya getiriyorlar. Bu peygamberlerin üslubu. Peygamberlerin hem tebliğ metodu hem hareket metodu. Peygamberler kendileriyle karşı karşıya getirmezler toplumlarını. Derler ki böyle yapmazsanız Allah sizi azap eder. O halde Müslümanlar toplumlarında bunu yapmalılar. Toplumları Müslüman da olsa kafir de olsa, toplumda Müslüman da olur kafir de olur. Onları Allah ile karşı karşıya getirmeliler. Sadece vatanı kalkındırma, ben daha iyi yaparım, bana oyunuzu verin, ben daha güzel işler yaparım dediğiniz zaman, böyle bir metot izleyerek bir yerlere gelmek ve sonra bir şeyler yapmak, bunu istediğiniz zaman, bu yolu izlediğiniz zaman, o zaman bir başkası da kalkıp ben daha iyi yaparım, bana oyunuzu verin diyecektir ve sizinle karşı karşıya gelecektir. Bu insanları kendinizle karşı karşıya getirmektir. Halbuki Allah'a kulluk edeceksiniz, ondan başkasına itaat etmeyeceksiniz dediğiniz zaman, o zalimler, o diktatörler, o kendi dediğini yaptırtmak isteyenler buna karşı gelecekler. O zaman Allah'a karşı gelmiş olacaklar. Siz onları çünkü buna davet ettiniz. Gelin Allah'a kulluk edin, ona itaat edin, ondan alın esaslarınızı dediniz. Sadece Allah'a itaat edin dediniz. Onlar hayır bize itaat edecekler dediler. Hayır Allah'ın dedikleri o zaman içindir, bu zaman için değildir diyecekler ve Allah'la karşı karşıya gelecekler. Bunu başardığınız zaman Allah'ın yardımı gelir.
Çünkü Allah'la karşı karşıya geldiler ve Allah onların belasını verir. Ama bunu yapmazsanız o zaman kendinizle karşı karşıya getirirsiniz. O zaman Allah neden yardım etsin? Bu adamlar size karşı geliyorsa Allah neden yardım etsin? Allah'a karşı gelmeliler ki Allah onlara belasını versin. O yüzden peygamberler böyle konuşuyorlar. Diyorlar ki sizin için o büyük azaptan korkuyorum. Büyük günün azabından. O gün büyük bir gün olacak. Yevmi azim olacak. O büyük gün ne yapacaksınız? Nereye kaçacaksınız? Onlar ne cevap verdiler? Bir peygamberin bu tehdidine karşılık onlar ne cevap verdiler? قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتَعْفِكَنَا عَنْ اَلِهَتِنَا Dediler ki sen geldin ki bizi ilahlarımızdan geri çevirmek için mi? Sen bunun için mi geldin? İlahlarımızı bırakalım, tek Allah'ı ilah olarak görelim, bir tek ona itaat edelim. Bu kadar ilahımız var, bizim bir sürü ilahlarımız var, bütün hepsini bırakalım. Tek Allah, sen bunun için mi geldin? Bizi ilahlarımızdan çevirmek için, vazgeçirmek için mi geldin? Bakın meseleyi anlıyorlar. Çünkü peygamber meseleyi açıkça ortaya koyuyor, saklamıyor. Onlar da anlıyorlar. Mesele neymiş? Kavga neyin kavgası? Bakın ne diyorlar? Sen bizi ilahlarımızdan, peşinden gittiğimiz varlıklardan koparmaya mı geldin? Evet, onun için geldi peygamber. Demiyorlar sen bize namazı öğretmeye mi geldin? Sen bize orucu söylemek için mi geldin? Böyle demiyorlar. Bunlar sonraki meseleler. Peygamberler evvela bunun üzerinde duruyorlar ve milletler de anlıyor meselenin ne olduğunu. Anlıyorlar. Geçen de kitap fuarında dev gencin ...55 yaşlarında olan konuşmayı bilen birisiyle karşılaştık. Onların standında, solcuların standlarına, komünistlerin standlarına da gitmek lazım dedim, gidelim dedim. Konuşalım, tanışalım dedim. Gittik ve anlattım. Beni dinledi. Hocam seni anladım dedi. Ne kastettiğini anladım dedi. Dedim ki bütün problem sistem problemidir. Sen fakir fukara haklarını savu diyorsun öyle mi? Bugüne sistemden kaynaklanıyor. Kapitalist sistem bir kısmını zengin ediyor, bir kısmını fakir ediyor. Sen bunun peşinde misin? Sorunlar aslında şundan kaynaklanmaktadır. Sorunun nereden kaynaklandığını, çözümünün ne olması gerektiğini, Allah Azze ve Celle'nin nasıl bir nizam göndererek bu sorunları çözdüğünü, kainatta bu kadar güzel bir nizam kuran Allah'ın insana nasıl yaşayacağını öğretmemesi mümkün değil. Ve nasıl bir nizamın huzur vereceğini, adaleti sağlayacağını bilmemesi ve öğretmemesi mümkün değil. Kainatta hayvanlar arasında bile adaleti sağlayan, nasıl olur da bir ağacın yaprakları arasında bile adaleti sağlayan, nasıl olur da göndermiş olduğu kitabıyla insanlar arasında adaleti sağlamaz? Senin istediğin adalet değil mi? Seni anladım dedi. Mesele falan parti filan pırtı meselesi değil. Mesele sistem, rejimde bir sorun var. Seni anladım dedi. Evet. Belki anlamayanlar da olacak ama anlayanlar da olacaklar. İşte bakın burada verilen misalde de bunlar da anlamışlar. Diyorlar ki sen bizi ilahlarımızdan çevirmeye mi geldin? Hayat tarzımızı değiştirmeye mi geldin? Bize birileri kanun koydu, birileri bize bir takım esaslar koydu. Sen bütün sistemi alt üst etmeye mi geldin? Sen bizi ilahlarımızdan çevirmeye mi geldin? Hiçbirisi demiyor yani sen bize namazı öğretmeye mi geldin? Anlıyorlar meselenin ne olduğunu. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ اِنْ كُمْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Dediler ki haydi doğru söylüyorsan o vaat ettiğin azabı getir. Madem ki Allah azap eder deyip duruyorsun, haydi o zaman o azabı getir de Allah bizi azap etsin dediler. قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ Dedi ki Hud aleyhisselam, onu ben bilmem. Onun ilmi Allah katındadır. Allah sizi azap eder mi, etmez mi? Allah size nasıl azap eder, ne kadar mühlet verir, onu ben bilemem. Mühlet vererek mi azap eder? Mühlet vermeden mi azap eder? Ne kadar mühlet vererek azap eder? Azabının şekli nasıl olur? Onu ben bilemem. El ilm, bu husustaki ilim, indallah, benim katımda değil, Allah katında, ben bilmiyorum. Allah bana da bildirmedi. Ben size şöyle yaparım, böyle yaparım demiyorum. Size Allah azap eder diyorum. Ama ne zaman eder, nasıl eder ben onu bilemem. Ben sadece gönderildiğim şeyi size tebliğ ediyorum. Bu davayı ben size tebliğ ediyorum. Size azap eder, ne zaman eder, nasıl eder ben size bir şey demedim. وَلَكِنْ اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Ben sizi görüyorum ki siz cahillik yapıyorsunuz. Ben sizi böyle görüyorum. Siz itiraz ediyorsunuz. Hemen bir an evvel azap gelsin diyorsunuz. O zaman gününüzü görürsünüz. Allah size mühlet veriyor. Acele etmeyin, düşünün. Böyle yiğitlik yapmaya kalkmayın. Allah'a yiğitlik olmaz. Allah'a mı yiğitlik yapıyorsunuz? Acele etmeyin. Ben sizi cahillik yapan bir millet olarak görüyorum. Düşünmeden hemen konuşmaya başlıyorsunuz. Ben sizi yanlış bir şeye mi çağırdım? Ben dedim ki size, sizin gibi kullara kulluk yapmayın. Sizi yaratan Allah'a itaat edin dedim. Yanlış mı dedim? Neden düşünmüyorsunuz da hemen azap getir o halde deyip duruyorsunuz? Ben size azap getiremem. Allah azap eder. Allah azap etmese bile bu dünyada ahirette azap eder. Bunu yanınıza bırakmaz. Çünkü şirk en büyük günahtır. Allah'a ortak koşuyorsun. Allah bunu affetmez. Tüm günahları affetse bunu affetmez. İnallaha la yagfir en yüşreke bihi şey'e. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ve yagfiru ma dun zalika limen yasha. İstediğine istediği günahı bağışlar bunun dışında. Ma dun zalik. Bu şirkin dışında istediği kimseye istediği günahı bağışlar ama şirki kimseye bağışlamaz. Ben sizi şirkten kurtarmaya çalışıyorum. Yanlış mı dedim? Neden cahillik yapıyor hemen? Azabı istiyorsunuz. Allah size mühlet veriyor. Neden mühleti kullanmıyorsunuz? Tıpkı mesela bir insana, bir erkeğe Allah Azze ve Celle 3 defa karısını boşama yetkisi vermiş. Bir defa boşasa zaten boş olur. 3'e gerek yok. Belki ileride pişmanlık duyar. Tekrar belki birleşirler. 3'e gerek yok. Bunu zaman içerisinde de verebilir. Hepsini aynı anda vermesine gerek yok. Boşayacaksan bir talakla boşayabilirsin. Üçünü vermenin, 3 talakı bir anda vermenin gereği yok. Ama nasıl ki insanlar acele ediyor, 3 talakı birden veriyor, cahillik yapıyor ki bu haramdır. Talak-ı bid'a, bu haramdır. Aynı anda üçünü birden vermek, Allah'ın verdiği mühleti kullanmamak, belki ileride pişman olursun, belki karın pişman olur, belki mesele hallolur. Bu acele neden? Bir defa boşamakla boşanmış olmuyor musun ki? Üçünü verme ihtiyacı duyuyorsun. Aynen nasıl ki o bir cehaletse ve bu bir haram ise, bunlar da öyle verilen mühleti kullanmıyorlar. Hemen acele azabı getir diyorlardı. Halbuki Allah onlara mühlet veriyor. Ama onlar mühleti kullanmak istemediler. İşte o zaman Allah Azze ve Celle onlara azabını gönderdi. Bundan sonraki kısımda onlara gelen azabın ne şekilde geldiği belirtiliyor. Biz burada bırakalım. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.